sorularlarisale.com. Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 14'ün sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Yine zelzele bahsinden. Fakat kadir-i mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmet ilahiyle olur. Başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hassı nazar edip biçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahet ve divaniliktir. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve iradeyle iddihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan Emr-i Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatın en eşneğidir. Bu metinle ilgili iki sualımız olacak hocam. Birincisi, inkılabat-ı madeniyenin hiç mi hakikati yoktur?
Zaten Üstad ifade etti sorunun başında. 90 sorunun sadece başını.
Kadir-i mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı
bir,
tasarrufatına perde ediyor.
Yani icraatlarını sebeplerle yapıyor bu imtihan dünyasında. Onun üzerine biraz duracağız herhalde.
Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip
mesela işte. Yani zelzeleyi irade ediyor diye Cenab-ı Hak da bazen bir madeni harekete getiriyor. Yani bazen demesindeki maksat, yani demek bunun dışında da olabilir zelzele yani.
Evet.
Sadece madeni ateşlendirmek değil de başka sebeplere de olabilir. Nitekim yanına doğa püskürmelerinden sonra da bazı çevrede sarsıntılar olabiliyor yani. Şimdi demek ki zelzeleyi irade ediyor Cenab-ı Hak ve madeni ateşlendirmek de ona sebep oluyor. Sebep oluyor. Demek ki burada müsebbep netice zelzelenin olması, sebep madenin ateşlendirilmesi, müsebbip Cenab-ı Hak. Yani olayı öyle anlatıyorlar ki sanki kendi kendine ateşlenmiş. Yani dolayısıyla kendi kendine olunca o zaman Üstad'ın da buyurduğu gibi o ifadede yani bir çare maktulun hukuku zayi oluyor yani. Maden ateşlenmiş, işte şu kadar insan ölmüş. Ölenlerin efendim söyleyeyim bütün hukukları zayi oluyor. Cenab-ı Hakk'ın bir fiilidir bu, Allah'ın bir icraatıdır dense ki zaten öyle. O zaman bütün işte mallar sadaka hükmüne geçiyor, çektikleri ızdıraplar günahdan kefaret oluyor gibi birçok uhrevi hikmetler bulabileceğiz ve var zaten bu olayın arkasında, altında. Ama direkt madenin ateşlemesine verdik mi bütün bunlar nazardan kayboluyor ve şahıslar çok ümitsiz ve perişan hale düşüyordu halet ruhi itibariyle. Üstad burada onu kastediyor yani. Şimdi bu dünyada malum sebeplerle Cenab-ı Hak icraatını yapıyor. Çoğu zaman yani. Hani daha önce bir programda da geçmişti. İbda ile ve inşa ile Cenab-ı Hakk'ın iki türlü yaratması var. İbda doğrudan yaratıyor. Melekleri, ruhları yaratması gibi. İnşa işte kainatı da inşa ile yaratılmış altı devrede. İnsan inşa ile yaratılıyor 9 ayda. Bir ağaç inşa ile çekirdekten ağacına göre birkaç yılda tekamül edip meyve verecek hale geliyor. İlahir. Yani inşa ile olunca tabii araya sebepler giriyor. Sebepler geliyor. Sebeplerin girmesi bu dünyada hikmetin gereği yani. Hikmetin gereği araya sebepler giriyor. Doğrudan da öyle yaratmakta sebep yok. Yani kudret dünyası olan ahirette her şey doğrudan yaratılacak. İşte ruhun yaratılması gibi. Ama bedenimizin yaratılmasında anne baba sebep olarak devreye giriyor. İşte anne baba sebep oluyor ama insan anne babanın yapmadığı da kesin. Çünkü insan anne rahminde, babasında, annesinde iradeler dışında yaratılıyor. Değil mi?
Evet.
Hani Üstad buyuruyor ya, insanın işte esbab içerisinde diyor en ziyade ihtiyar sahibi insan. Yani iradesi en mükemmel olan insan. Buna rağmen efal ihtiyariye namıyla diyor. Yani irade fiiller işi. İradesi yaptığı işler içerisinde en kolay yemek içmek. Onu da diyor yüzünün ancak bir cüz insana ait diyor. E şimdi yeme içmeni bile yüzde biri insana ait olurken anne rahminde bir çocuğun bir nutfenin bebek haline gelmesi 9 ayda kesinlikle ne anneye verilir ne babaya verilir. Değil mi?
Evet.
Anne baba nasıl böyleyse toprak altında çekirdekin açılması da toprağa verilemez. Aynı şekilde denizin içinde balıkların yaratılması da denize verilemez. Bunun hepsi birer sebeptirler yani. Sebeptirler. Yani tesir hakkıları yoktur. Birer vesiledirler. İş yapın esbab bir perdedir diyorsak iş gören kudreti samedaniyedir. Onun için bu sebepleri bu şekilde değerlendirmek lazım. Zelzele de bir sebeptir. Mescid öyle bağlanacak zaten. O da bir sebeptir. O sebeple işte şu kadar insan bu dünyadan göçüyor. Nasıl birçok hastalıklar sebebiyle ölümler hasıl oluyorsa, kazalar sebebiyle oluyorsa, zelzele de bir olaydır. Bu olay ile birçok insanlar bu dünyadan daha güzel olan bir ahiret alemine geçiyorlar. İmanla göçmüşlerse bütün malları sadık hükmüne geçiyor. Yani sebepleri böyle değerlendirmek gerekiyor. Sıttuna vurgu yapıyor burada. Tabii sebepler üzerinde birkaç kelam da edebiliriz. Üstadımız sebeplerde iki şeyi nazar veriyor. Daha çok şey nazar veriyor da şu anda hatırıma gelen iki önemli nokta. Birisi sebeplerin kendileri de yaratılıyorlar. Birisi bu. Çok önemli. Şimdi ağacı meyve yaptı diyemiyoruz. Niye? Çünkü ağaç da yapılıyor. O halde ağacı kim yapsa meyveyi o yaptı. Yani ağacı meyve yaptı. Ağaç nerede yapılıyor? Yeryüzünde. Değil mi? Yeryüzünün mazisine güneşten kopmuş bir ateş parçası. Dünyayı bu ateş parçasını terbiye edip toprak haline getiren değil mi? Bir gramında milyarlarca, 4,5 milyar diyorlar bakterinin kaynaştığı bir mucize varlık haline getiren kim ise sadece toprak yetmiyor. Suyu yaratan kimse. Su da ayrı bir mucize. Güneşte su yok belli. Sadece hidrojen var. Bu oksijen nereden geldi dünyaya? Değil mi? Hem de zıt şeyler bunlar birbirine. Güneşten kopan ateş parçasında oksijen diye bir şey yok. Demir yok, nikel yok, bakır yok. Yok, yok, yok. Bütün bunlar nereden geldi? Bir. Bunun ötesinde hayat diye bir şey yok. Bu elementlerin hiçbirinde hayat olmadığı gibi efendim söyleyeyim, hidrojende, oksijende de hayat yok. Bu hayat denen şey nasıl yaratıldı? Değil mi? Hayatın lazım olan şeyler var. Görme, işitme, değil mi? Sevme, korkma, irade etme, ilahir. Bunlar bu ateş parçasında nasıl meydana geldi? Belli ki bu sadece bir sebep. Bunların hepsi doğrudan yaratılıyorlar yani. O halde dünyanın bu hali güneş dünyanın bu haline sebep. Dünyanın soğuması toprağın olmasına sebep. Toprak ağaca sebep, ağaç meyveye sebep. Bu sebepler zincirini şöyle yan yana yazdık mı? Müsebbep diyoruz neticeye. Her bir sebep efendim söyleyeyim bir önceki sebebe göre de müsebbep oluyor. Değil mi?
Evet.
Her bir sebep bir öncekine göre müsebbep. Demek ki sebepler de yaratılıyor. Onlardan da başka şeyler yaratılıyor. O da esbabı yaratan kimse, müsebbepleri yaratan odur. Birisi bu. Bir de ustad müsebbeplerin gayelerine nazar veriyor. Bir de gaye var. Bu da çok önemli. Niye yaratılıyor? Değil mi? Niye'nin cevabını sebeplerde bulamayız. Yani mesela meyvenin sebebi ağaç. Peki niye meyve veriyor? Bu niye'nin cevabı yoktur. Bize rızık olsun diye ağacın bizi tanıması lazım. Sindirim sistemimizi bilmesi lazım. Değil mi? Ağız yapımızı, dişimizin gücünü bilmesi lazım. Ona göre meyve vermesi lazım bize. Vitaminlerini, kalorisini ona göre, bedenimize göre ayarlaması lazım. O da yetmiyor, içine çekirdek koyuyor. Neslimizi de bilmesi lazım. İşte bu gaye delili sebebi tamamen ortadan kaldırıyor. Ustanın tabiriyle cahil ve camit olan esbabı diyor değil mi? Şey yapar.
İzadın kabiliyetini azleder.
Azleder diyor. İzadın azleder diyor. Çünkü gaye, ne güneşin gayesi dünya ve deniz kara yapmaktır. mümkün değil. Ne ağacın gayesi meyve yapmaktır. Ne işte yumurtanın gayesi ilahir tavuk yapmaktır. Tavus yapmaktır. Bu gaye delilini dosta sık sık nazar veriyor. Böyle risalelerde bu çok işlenmiş yani esbab, müsebbep ve müsebbip meselesi. Burada da onun bir ayrı şubesi gibi bu da yani. Demek ki sebepleri yaratan kimse müsebbepleri yaratan o. O halde maden, dünya kim yaratmışsa madeni de o yaratmış. Madeni o yaratmış ki sonra kaymış o maden. Değil mi? Ha. Nasıl organlarımızı Cenab-ı Hak tanzim etmişse organlarımızı, bizim organlarımızı yeryüzündeki tabakalar da yer küresinin organları gibi. Organları da Cenab-ı Hak yaratıyor. Bu organlar hikmetsiz olmadığı gibi bizdeki yer küresindeki tabakalar da hikmetsiz değil. Bu teslim edilecek zaten fennin de sabit. Ha. Ama bu tabakalar içerisinde bazen ne olabiliyor? İşte depreme vesile olan kaymalar olabiliyor, patlamalar olabiliyor. İnsan da hastalanıyor hani. Değil mi?
Evet.
Ve ölüyor. Dolayısıyla nasıl hastalık organlar sebepsiz değilse, hastalıklar sebepsiz değilse, yer küresinin tabakaları da sebepsiz değil, ondaki hastalıklar da tabiri caizse, ona da sebepsiz değil. Bir müsebbip var. Bunu kabul ettikten sonra depremin oluşumuyla ilgili fenli gerçekleri biz de kabul ederiz.
Evet.
Sadece kendi kendine olmayı kabul edemeyiz.
İkinci olarak, zelzelenin fenli izahını alabilir miyiz hocam?
Zelzelenin fenli izahı tabii bizim sahamız değil. Kısaca söyleyeyim. Daha kısanın da kısası yani bir enerji boşalması ve dalgalar halinde enerjinin yayılması. Yani özellikle yer küresinin üst tabakalarında kaymalar olabiliyormuş. Enerji boşalması tarzında bazı kırılmalara sebep olabiliyormuş. Fay dediğimiz kırıklar meydana geliyor. Bu enerjinin dalgalar halinde yayılmasından da deprem oluyor deniyor. Fakat bu depremle ilgili kısa da olsa bir bilgi ben sunabilirim ve seyircilerimize soruların cevaplarını da görüntü olarak verdiğinize göre o cevapları o şekilde takdim edelim.
Evet.
Daha doyurucu ve daha gerçekçi olur.
Siteden baksın alayım, merak edenler.
Siteden merak edenler cevabın
yazılı
metnine bakabilirler. Evet.
Evet.
Onu takdim ederiz.
İnşallah hocam. Ehli dalalet ve ilhat mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarını mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman ederler. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kainat ve anasırı külliye kızlıklarından ve halık az ve semavat dahi rububiyetin daire-i külliyesinde nevi insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanı tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde. Bu metinle ilgili birkaç sualınız olacak hocam. Birincisi, ehli dalalet ve ilhadın mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösterdikleri ifade ediliyor. Ehli ilhadın bütün bilimsel gerçeklere rağmen bu inat ve mukabeleyi yapmalarını anlamakta akıl zorlanıyor. Sizce işin temelinde olan mesele nedir?
İşin temeli dünya imtihan dünyası. İşte Habil ve Kabil ile başlayan iman, küfür, inanmama. İşte iffet, ahlaksızlık, adalet, zulüm mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Bu asırda statüyle enaniyet asırı bu asır. Enaniyet ileri gitmiş. Bu ehli dalalet fenli noktada ne kadar terak etmişlerse o kadar da enaniyetleri inkişaf etmiş sanki. Yani daha insaflı olmaları, daha düşünceli olmaları değil mi? Gerekirken tam tersi bir tecelli olmuş. O da şundan oluyor. Ehli dalalet dediğimiz, önce şunu ifade edeyim. Bir dalalet fırkaları var. İslam temel esasından yani ehl-i sünnet itikadından diyelim. sapma gösteren dallet fırkaları var. Buradaki ehli dallet onlar değil. Dallet fikrin sapması demek. Fikren sapmalara deniyor. Buradaki fikren sapmalar daha çok küfre ilhada varan fikri sapmalardır. Ne gibi? Materyalizm gibi mesela. Değil mi? Tabiat perestlik gibi, işte evrim gibi. Bu tip görüşlere saplanan kişiler fenli noktada ne kadar ileri giderse gitsinler bu görüşlerinde bir değişim olmuyor. Yani hatta fenli gerçekleri kendi görüşlerinin ispatı için delil olarak kullanmaya zorlanıyorlar. Dolayısıyla nasıl oluyor da bu insanlar hakikati göremiyorlar diyemiyoruz. Çünkü bir ön yargı var önce. Önce bir sapma var. Fikri sapma var. Sonra bu fikri sapmayı ustat ikiye ayırıyor. Yani küfrü. Adem'i kabul, kabul Adem diyor. Yani bir inanmıyor adam ama inancı da karışmıyor. Bir de var ki imansızlık davet ediyor, herkes imansız yapmaya çalışıyor. Mesela evrime inanıyor adam, inanabilir. Bir de milleti evrime inandırmaya zorlanıyor. Değil mi? Bu kabul Adem oluyor. Kabul Adem safında imana cephe alıp çarpışan kişiler kainat kitabında ne okusalar tabiatın bir ürünü, işte evrimin bir neticesi gibi okuduklarından kalpleri onda bir hikmet alamıyor, akılları bir ders alamıyor. Dolayısıyla inançlarında bir değişme olmuyor. Bilakis dediğim gibi fenlen terakki ettikçe enaniyetleri kuvvetleşiyor, inatları artıyor. İslam'a olan düşmanlıklar sanki daha ziyadeleşiyor gibi. Onun için bunlar nasıl inanmıyorlar diye çok hayret etmeye gerek yok. İşin temelinde bu var. Bir de Müslümanlar içerisinde de işte inandığı gibi yaşamayan kişiler zamanla onlara benzer bir konuma düşüyorlar. Hani Kur'an-ı Kerim'de malum sık sık imandan sonra amel-i salih zikredilir. Amel-i salih olmayınca zamanla imanda zafiyet oluyor. Ustadın da ikinci cemaat anlattığı gibi her bir günahta küfre giden bir yol var. Zamanla bu küfür ehli olmasalar bile onlar gibi yaşayarak, isyan yolunda giderek kalplerinde karartılar hasıl oluyor ve bu karartılar ziyadeleştikçe de arttıkça da iman güneşinin ustadın dediği gibi görünmesine bir hicap, bir perde olabiliyor. Bu gibi kimseler de ya sefahatten vazgeçecekler, tövbe edecekler. Bunu yapamıyorlarsa bu defa işte yanlış fikirlerini müdafaaya geçiyorlar ve aynen birinci grup gibi imana cephe alma noktasına gelebiliyorlar Allah muhafaza. Evet. Onun için bu işin iki sebebi var dediğim gibi. Birisi işte yanlış fikirlerin ideoloji olarak benzenmesi, İslam'a karşı cephe alınması, ikincisi sefaatle İslam'dan uzaklaşılması, İslam'ın hayat düzeninden uzaklaşılması. Bu iki sebeple insanlar bilim adamı da olsalar İslam'a zıt bir fikirler taşıyabiliyorlar yahut zıt bir yolda gidebiliyorlar.
Evet. İkinci olarak ehli dalaletin tanımak istemedikleri kainat sultanı tanıtılmak ifadesinden hareketle Cenab-ı Hakk'ın kendisini musibetlerle dahi olsa tanıtılmak istemesinin sırrı nedir?
Şimdi Cenab-ı Hak bu alemi onun için yaratmış zaten. Değil mi? Ben cin ve insi ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayet-i kerimesine. Üstadımız da dahil birçok zatlar marifet manası veriyorlar. Beni tanısınlar diye yarattım. Dolayısıyla o ehl-i dalalet de Allah'ın kulları, insanlardırlar. Ama bunlar dediğin gibi bu batıl fikirlerin müdafi oldukları için bunların bürhanlarla, delillerle, yani sözle iknaları hemen hemen imkansız olmuştur. Ancak musibetlerle belki bu acizlerini hissederek uyanma ihtimalleri vardır. Nasıl peygamberler bir elçi ise insanların hidayete ermeleri için, bu musibetler de insanların acizlerini, fakirlerini, zaaflarını bilmeleri için bir elçi gibidir. Bunda da uyanmazlarsa zaten hiç uyanmazlar. Yani Cenab-ı Hak kainatı insan için, insanı da marifet için yaratmış. O bakımdan musibetlerle de ehl-i dalalet uyandırmak istemesi hikmetinin muktezasıdır, gereğidir. Ama şurası karıştırılmamalı. Yani inanıp inanmamalarına, insanların iman edip etmemelerine Cenab-ı Hak hiçbir ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah ganidir, gani mutlaktır. Nasıl teşhidatı olmasın, güneşin insanların gözlerini açıp kapamalarına yahut perdelerini açıp açmamadan ihtiyacı yoksa, değil mi? Evet. Perdesini açan ışığı içeride bulur. Gözünü açan güneşten istifade eder. Kapayan kendi karanlıkta kalır. Güneşe ne gözlerin açılması bir fayda verir, ziyadelik verir ışığına, değil mi? Ne de bütün gözlerin kapanması, bütün perdelerin kapanması onun ışığına bir noksanlık verir. Burada kazanan ve kaybeden insanlardır. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a iman etmekle kalpler aydınlanır. Etmemekle kalpler kararır. Yani Cenab-ı Hak ganidir. Bununla hiçbirine muhtaç değildir. Ama insanların hayırda gitmelerinin rızası vardır. Şerre rızası yoktur. Onun için de peygamberle göndermiş kitaplar inzal etmiştir. Mesela bu noktadan bakmak lazım.
Evet. Üçüncü olarak su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarpmak ifadesinde geçen elektrik kelimesinin zelzeleyle bir ilgisi var mıdır?
Şimdi orada musibetlerin çeşitleri sayılıyor yani.
Evet.
Değil mi? Birisi harbi umumi, biri dediğim elektrik. Hani nasıl elektrikle harbi umumi ile suyun alakası yoksa.
Evet.
Elektrikle direkt alaka kurmak durumunda değiliz. Yani musibete sebep olan şeyler sayılıyor burada.
Unsurlar
sayılıyor. Ha. Ama bunlardan bir kısmı zaten Kur'an'da da sabit. Suda Firavun'un ve askerlerinin boğulması gibi. Fırtınayla birçok kavimler helak olmuşlar. Sesle helak olmuşlar. Birçok kainattaki tabi dediğimiz yani fıtri olaylar işte kahır emir aldıkları zaman birçok kavimlerin helak olmasına sebep olmuşlar. O ayrı. Elektrik geçmesi burada. Yani elektrikle deprem arasında bir ilgi kurmamız çok gerekmeyebilir. Ancak bir yani depremin tarifinde bir enerji boşanması, dalgalar halinde enerjinin yayılması geçiyor. Belki o dalga noktasında bir benzerlik, enerji yayılmasıyla elektrik dalgalar arasında bir benzerlik belki düşünülebilir. Fakat şu kesin yani. Elektrikle helak olan kavimler bilmiyoruz ama insanlar var. Nedir o? Yıldırım. Yıldırım elektrik olayıdır tamamen. Ve yıldırım çarpmasıyla ölen insanlar vardır. Mümkündür ki bu şekilde birçok insanlar kahır olarak ölmüş olsunlar. Ama her elektrik çarpmasıyla yıldırımla ölen insan kahır uğramış da diyemiyoruz. Daha önceki sorunuzda da geçmişti bu. Yani her musibet kahır değildir.
Evet.
Bir ölümün sebebi olabilir. Belki hükmün şehit olabilir. Yahut kahır uğramış olabilir. Yani ikisi de mümkün. Ama yani elektrikle de kahır mümkün. En azından bunu biliyoruz. Bu şekilde kahredilen birçok insanlar olmuş olabilir ama Kur'an'da geçmediği için haberimiz yok bizim bundan.
Evet. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fenli bir nam takat. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı âm ve birer hakimiyet-i nev'iyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyete irca eder, o irca ile onun nispetini irade-i ihtiyar edilen keser, sonra tutar tesadüfe, tabiata havale eder, Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eseriyet gösterir. Bu paragraftaki çok mühim ve hikmetli hakikatlara fenli bir nam takmakla adileştirmek ve manasız hale sokmakla ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyete irca edip sonra tesadüfe, tabiata havale etmekle ilgili birkaç örnek verebilir misiniz?
Şimdi tabii yakın şeyler bunlar bilmiyorum ama tabii farkı da var. Bir tek tek şey yapalım. Birinciyi.
Bazen gayet derin.
Gayet derin.
Ve bilinmez.
Bilinmez ha.
Ve çok ehemmiyetli.
Heh.
Bin cihette de hikmeti olan bir hakikata.
Fenli bir nam takıyor değil mi?
Evet.
Şimdi bu mesela kainattaki bütün kanunlar buna girer yani.
Evet.
Yani kainatın kendisi de insanın varlığı da sayısız diyeceğimiz kadar çok kanunun birlikte ve muntazam çalışmasıyla hayatiyetini devam ettiriyor değil mi?
Evet.
Mesela en yakınımızdaki bir kanun diyelim yer çekimi kanunu. Onu örnek verelim. yer çekim kanunu çok derin, çok hikmetli, bin cihette faydalı bir kanun.
Evet.
Çünkü yer çekimi olmasa işte mıknatıstan kopan çiviler gibi, iğneler gibi bütün varlıklar fezaya dağılacaklar, perişan olacaklar, değil mi? Mahvolup gidecekler. Onların tutulması büyük bir hadise yani. Yani hakikaten yani konuşunca yer çekimi kanunu deyip geçiyoruz. Fenli bir nam takınca ne kadar harika bir hadise. Mesela dediğim gibi şimdi çiviyi mıknatıs tutuyor. Mıknatıs ama tahtayı tutamıyor, değil mi?
Evet.
Demir tutuyor. Ama yer küresi tahta, demir, insan, hayvan, ağaç dinlemeden her şeyi çekiyor. Onun çok çok ileri, çok harika bir kanun. Bunun daha büyük kardeşi diyelim güneşteki cazibe kanunu. O da küreleri etrafında döndürüyor. O halde mıknatıstaki o çekim kuvvetini veren kimse, ta atomu dinebiliriz değil mi? Atomda da aynı kanun var. Yer küresine ni bu şekilde yaratıp ona bir çekim gücü verip bütün üzerindeki eşyayı ona tutturan bir hikmet, bir kudret var yani. Yer çekim kanunu deyip geçiştiremeyiz bunu. Değil mi? Yani bu kanun güneşteki cazibeyle, atomdaki cazibeyle, ustanın dediği gibi mıknatıstaki cazibeyle kardeştir yani. Hepsi Allah'ın kanunlarıdır bunlar. Buna fenli nam takmakla işi geçiştiremeyiz yani. Basite icra etmek dallettir yani, sapık bir fikirdir. Bu şekilde bütün kanunları buna örnek verebiliriz. Ötede diğeri onunla yakın ilgiliydi.
Adetullah namında adetullah. İade edilen
fıtri kanunların
birisine.
Bu da adetullah. Bir de mesela bu yer çekimi gibi değil de bu az daha ince bir kanun. Mesela adetullah üzere işte meyveler ağaçlardan oluyorlar. Civcivler yumurtadan oluyorlar. İnsanlar nutfelerden oluyorlar. Bu Allah'ın kanunları. Bu da ayrı bir kanun. Değil mi? Adetullah buna deniyor yani. Şimdi bu sürekli böyle olduğu için sanki zaten tabi olarak böyle olurmuş. Hani adetullah'a, fıtri kanunları böyle tabiata vermek, tesadüfe vermek gibi bir dalile çıkabilir buradan. Yani sürekli böyle olduğu için hani sürekli diyelim işte yumurtalardan şeyler çıkar, balıklar çıkar ya civcivler çıkar. Hani şu bazı yumurtalardan da mesela meyveler çıksaydı. Değil mi?
Evet.
O zaman çok hayret edilir ya. Yumurtadan nasıl meyve çıkar? Civciv meyveden daha önemli, daha büyük bir sanat. Buna niye hayret etmiyoruz da buna hayret ediyoruz? Burada adetullah üzere daima böyle olması, bir kanun şeklinde icra edilmesi, ilahi bir kanun olarak icra edilmesi insanlarda ülfete, gaflete sebep oluyor. İşi basite icra ediyorlar, düşünmeye değer bulmuyorlar. Zaten böyle olur, tabidir zaten, neyin düşüneceğiz gibi. Bu iki noktada insanlar değil mi gaflete düşüyorlar? Birisi kanunları, çok önemli kainatik kanunları fenli bir nam takıp onun da işi basitleştirmek sanki anlamış gibi. Diğeri de adetullah üzere cereyan eden birçok olayları da tabiata, tesadüfe irca ederek üzerine gaflet perdesini çekmek ve düşünmemek.
Evet. Evet,
bunlar ruhsat işaret ediyor.
Metnin sonunda geçtiği gibi Ebu Cehil'den daha ziyade muzaaf bir eçeliyet nasıl gösterilir? Zira Ebu Cehil bazı hakikatleri gözüyle müşahede ederek inkar etmişti.
Şimdi Ebu Cehil'den ziyade eçeliyet yani Ebu Cehil de bu kainat kitabını görüyordu değil mi? Bugünkü insanlar da görüyorlar.
Evet.
Ama bugün insanlar kainat hakkında Ebu Cehil'den o dönemden daha doğrusu çok çok fazla bilgi sahibiler. Yani bugün kainat tabakında o kadar ince hikmetler ortaya konulmuş ki değil mi? Buna rağmen hala işi tesadüfe vermek, tabiata vermek Ebu Cehil'in daha ziyade bir eşeriyet oluyor.
Evet.
Yani asıl bence temel şey bu. Bir de Ebu Cehil'in zararı noktasında da bunlarla mukayese edilir miyiz Ebu Cehil'le? Ebu Cehil'in zararı sadece o dönemdeki kendi kavmine, akrabi talukatına, çevresine, nihayet bir şehre ne kadar zarar olduysa. Ama bugünkü bu menfi cereyanları savunanlar bütün dünyada milyonlarca insanın dalletine sebep oluyorlar.
Evet.
O cihette de Ebu Cehil'den daha ileri bir eçeliyet içerisindeler. Evet.
Son sorumuz o zaman. konunda sonundaki ifade. Biçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki veçi var. Biri hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. İkincisi o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehli zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladığı ihtimali var. La ya'lemun gaybe illallah. Söz edilen vilayetlerde iman hizmetindeki zafiyetin musibetlerin ilişmesine zemin teşkil etmesini açıklar mısınız?
Hani malum Üstad bunu nazara veriyor başka bir mektubunda. Bu sadaka belayı def eder. Hocam iman hizmeti en büyük bir sadakadır. İnsan sadakayla bir fakirin karnını doyurur yahut bir kişiyi giydirir değil mi?
Evet.
Ama veya ilim de bir sadakadır. Onunla cehalet giderilir. İman hizmeti en büyük sadakadır. Onunla küfür, dalalet, şek gibi en büyük manevi yaralar gideriliyor. Onun için bu hizmetin az olduğu yerlerde belalar daha fazla gelebilir diyor Üstad. Onun için Erzincan gibi yerleri tokatlaması iki sebebi var. Birisi işte oradaki iman hizmeti yapan kişileri daha çok gayrete getirmek yani. Az çalıştınız, daha çok çalışmanız lazım. Bir de karşı cepheye de bir tokat olmuş oluyor bu. Değil mi?
Evet.
Onlara tokat olma cihetiyle bu tarafa da istikbalde daha çok hizmete teşvik olması cihetiyle sanki bir ciheti rahmet oluyor yani. Sezlerin o bellere.
Evet.
Umana.
Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımızla 14. sözü bitirmiş oluyoruz. Gelecek programımızdan itibaren 15. sözle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.